Ayrım 9, Kuzgunlar ve Leşler 3. Cilt, Erol Toy, sayfa 123. Giovanni Stavro adına açtıkları iş yerinin kapısından girdi. Gümrük emininin hemen ötesine yaptırdıkları tahta iskele bir dil gibi denize uzanıyordu. Pencereden iskeleyi, denizi, gemilerini görebilecek bir biçimde oturduktan sonra, ''Şimdiye böyle bir durum olmamış idi.'' diye söze girdi Stavro. ''Bağışlayın, sizi çağırtmak zorunda kaldım.'' İş büyüyünce bazılarının nazlanması kaçınılmaz Stavro. Bizden aldıkları altınları tefecilikte üretince elbette daha güçlü olurlar. Onlara ancak ortaklığımız sürdüğünde çıkarlarının devamlı olacağını anlatmışsındır umarız. Anlattık efendimiz. Ne var ki koyunları 60 akçeden aşağıya vermiyorlar. Bu ansız yükselişin doğru olmadığını, siparişlerimizin bir yıl önceden verildiğini ve sürekli bir akış sağlandığını anlatamadım bir türlü. Alaiye'de Hakan Sarayı'nı kıskandırır bir konak yaptırdı İstemi Çavuş. Dirlik sahiplerine verdiği paraların karşılığında tümünün topraklarına el koydu. Tımarlılarını kapısına bekçi tuttu. Ardından 10-15 silahlı adamla geziyor. Sürülerinin başındakiler topraklarını bekleyenler de cabası. Bütün bunların ücretlerini sürekli zamla çıkarıyor. Daha ötelerden sürmeye kalksak koyunun yitireceği et aynı sonucu doğurur. Bir kez de kendiniz konuşursanız belki durum değişir. Yoksa Alka Evli Bey'i ile anlaşamamız gerek. Kaz Dağı yöresindeki koyunlarından bizi besleyebilir. Dediğin iyi de o yanlardan durum değişik mi? Eğer yeni zaimler toprakları böyle ele geçirip birbirine bakarak aynı fiyatları istemektelerse yapabileceğimiz pek bir şey yok. Ya fiyatlarını kabul edeceğiz ya da almaktan vazgeçip malın yağılmasını sağlayacağız. Bunu da tek başımıza yapamayız. Onlar birlik olmaktalarsa bizim de birlikte davranmamız kaçınılmaz. O yüzden tanıdıklarımızla konuştuk. Ötekiler de neredeyse burada toplanırlar. Tezden karar almamız gerekli. Bakalım o zaman neyle yiyecekler. Bendeniz bunu düşünmemiştim efendimiz. Bir yol koyunu satamazlarsa bizim fiyatlarımıza uymak zorunda kalırlar. Neden derseniz onlar kıyılarda olmanın üstünlüğüyle Türkmeni iç tüketimde yalnız bıraktılar. Şimdi kendi aralarında kapışırlar ki büyük kentlerin et gereksinmesi karşılanabilsin. Bizim de düşündüğümüz bu. Sürü para getirdiğinden tarlaları otluğa döndürdüler. Dediğin gibi toprağını yitirenleri de çobanlığa zorladılar. Böylelikle bize gereksinimleri kaçınılmaz. Getirdiğimiz malları neden tezden tüketmekteyiz? Yoksullaşan dirlik sahipleri iyi yerine ucuza döndüğünden. Şimdi bunlar da aylıklarını karşılayamaz duruma düşerler ise dilediğimiz gibi fiyat belirlemek olanağına kavuşuruz. Şimdi anlamaktayım nice uzak görüşlü olduğunuzu efendimiz. Neden şimdiye değin her fiyat artışlarında sesiniz çıkmadı? Çok bir iyi görmekteyim. Böylelikle içeride de fiyatları yükselttiniz. Ama aynı şekilde maliyetleri de yükseldi. Türkmenin hemen hemen bir boğaz tokluğuna baktırdığı koyunlarının yerine yeni sürü sahiplerinin paralı adamları geldi. Üstelik tümü de silahlı. Onlara ücretlerini bir tamam ödemek zorundalar. Arttırdıkça iştahları kabarmaktaydı. Şimdi iştahlarını kursaklarında komanın zamanı gelmiş olsa gerek. Tam dediğin gibi Stavro. Şimdi fiyatları biz belirleyeceğiz. Ne var ki bir başımıza üstesinden gelemeyiz bunun. Venedik Dojluğu bizimle birlikte. Manchester ve Dai Flamengli tüccarlar adına biz karar vermekteyiz. Bir tek Cenovalılar aykırı çekebilirler. O zaman da düşündüğümüz uygulama bozulur. Cenovalılar kârın ucunu gördüklerinde aykırı davranmazlar efendimiz. Yeter ki sizin uzak görüşünüzden pay çıkarmasını bilsinler. Bizden deneyimli olduklarına kuşku yok Stavro. Bakalım varıp konuşalım konsoloslarıyla. Toplasın tüccarlarını. Birlikte bir sonuca varalım. Varamazsak yapacağımız çok şey var. Onların uygulanması amacıyla hemen davranalım. Signor Alberto buğday işinden yakınmaktalardı efendimiz. Alışverişi daha çok Rumeli bölgesine kaydırmalarını bildirmiştim. Anadolu salt yaylağı kesti neredeyse. O yüzden gerektiğince buğday sağlamak hemen hemen olasız. Kaydırdı. Hem zamandan hem fiyattan kazanıyoruz böylelikle. Kumaş işi nasıl gidiyor?
Gölgenizde efendimiz hangi işi tutsak yürümekte. Her yıl bedestan tüccarı kapımızda daha bir ivecenlikle beklemekte. Her yıl siparişlerinin oranı artıyor. Hani şu koyun işi çıkmasaydı birkaç gemi daha donatılsa iyi olur diyecektim.
Donatırız. Taşıma için gemi gerekli oldukça kaçınmak anlamsız. Eğer bu yıl koyun alımından vazgeçersek ham madde olarak neler götürebiliriz? Sen bir araştır. Göller bölgesine bir uzan. Hamit'in keçi borlusundan küherçile yükleyebilir miyiz bir bak. Duyduğuma göre Nassi'nin iltizamına verilmiş. Esther Keira bankamızın temsilcisi, bir yoklasın Nassi'yi. Birkaç gemi yükleyebilirlerse dilediği yerden ödemede bulunuruz. Esther Keira efendimize yazayım mı? Gidip kendim mi konuşayım efendimiz? Kendin konuşsan iyi olur. Yazışmalar Osmanlı'nın eline geçerse önlem alır. Baş üstüne, bu işin sonucu belli olur olmaz gider konuşurum. 3. kısım. Bizi size lala etmelerinin nedeni sultanım diye söze başladı Mustafa Paşa. Üstümüzden kuşkunuzu eksik etmemeniz ve dahi bu yüzden sizin de sürekli ikircim içinde kalmanız bizim de. Böylelikle birbirimizi güvenimizi yitirdiğimizde ikimizin bir de gırtlağına sarılmak amacındalar. Saray fırkalarını bilirsiniz. Tahşada tümümüz birliyiz ama kendi aramızda hizipleşmeden kurtulamadık. Bizi doğru sözlü, doğru davranışlı ve dahi devletimize çok büyük hizmetler gören Ahmet Paşa cennet mekanın Adem'i bilirler. Bildikleri de doğrudur, size yalan olmaz. Kursağımızda lokması, üstümüzde hakkı durmaktadır. Bunca nan-ü nimete nankörlük eder isek asıl o zaman güvenilmezliğimiz ayan olur. Ve dahi Paşa Efendimiz zamanında karındaşınızın lalası olmaklığımız yüzünden başımıza olmadık iş gelmiş bulunmaktadır. Şimdi aramıza ikircim sokup bizi düşman eylediklerinde kazançları büyük olacaktır. Bu yüzden deriz ki bizden kuşkunuz ve dahi kaygınız var ise gidermekliğe olanak tanıyın. Yok ise sözlerimize kulak verin. İmdi bize güvenmez dediklerimizde hileler arar iseniz olacak, şimdi olandan ayrımlı değildir. Karındaşınız büyüklüğünün hakkıyla sizi tedip ederek tahtın tek varisi haline gelecektir. Tersi olan da onu iyi tanımaklığımızdan yararlanarak sizin kazanmaklığınıza kelle koruz. Yalnız uzun, acılı ve dahi sinir dayanıklılığı isteyen bir yola çıkacağımızı önceden söylememize izin verin. Bunun için de tanıdığınızın tersi olmaya koşulusunuz. Sizi meyyü işret içre, aklı noksan, bilgisi yetersiz bir aciz gözüyle bakmaktalar. Yetişkinliğinizden korkumuz yok. Ne var ki oğlan çekip cariye emmek ve dahi mey yudumlayıp baykara faslı düzenlemek bir adayın işi değildir. Bir kez posta oturulduktan öte her bir şey buyruğunuzda olacaktır. Ve dahi İstanbul saraylarının duvarları olan biteni gizleyecek ölçüde kalındır. Buralardaki ise hıçkırsanız ahinin en sağırı duyulacak denli zayıf. O yüzden hemen söz olmakta ve dahi bu söz sizin geleceğinizi yaralamakta. Ya ne diyelim lala diye yakındı Selim. Buyurduğunuz gibi taht karındaşımızın hakkı, bilgeliğe de gücümüz yetmemekte. Bir var ki canımız pazara sürülmüş bulunmakta, karındaşımız posta oturduğunda dünyanın dört bir yanına muştucular gider iken bize cellatlar gelecek. Bu yüzden önümüzde nice bir gün bulunduğunu bilememekteyiz. Her gün kötüsüne hazırlıklı olmak amacıyla tükenmeyi yeğlemekteyiz. Mustafa ağabeyimiz sağ iken bir umudumuz var idi. Bize daha çocukluğumuzda söz vermişler idi. Tahta geçtiklerinde her bir işi danışma üzerine kuracaklar, bizi de tıpkı Orhan atamız örneği yanı başlarında bulunduracaklar idi. Onu yedik, ondan ötede Bayezid ağabeyimizin acımasızlığını da biliriz bir iyice. Ve dahi onların acımasızlığı karşısında biz de kendimize acımız oldu isek suç mu işleriz? Bir suçunuz var sultanım. Bilmektesiniz ki taht oğul birden artık ise sunulan bir nimet değildir. Kendi soyunuzda kurultay kararı ile posta oturmak kalktığından bu yana geçen taht kavgalarına bir bakın. Daha düne kadar yakın bir zamanda dedeniz tahtı zor ile ele geçirmedi mi? Sizin gibi küçük karındaş idi ve dahi hakkı bulunmamaktaydı taht üzere. Sultan Korkut ve dahi Sultan Ahmet tez davransaydılar belki de tahtın sahibi değişik olacak idi. Ama belki üstüne durmak yanlış. Dedeniz cennet mekan Selim Han tümünden tez davranıp taht uğruna kavga vermeyi bildiğinden sahiplendi. Babanız efendimiz Süleyman Han tek oğul niceyse ve dahi nişlese tahtın sahibiydi. Sizin de ölümüne yakındığını Sultan Mustafa'yı alalım. Taht uğruna babasından medet bekleyeceğine kendi gücünden yellenseydi belki de sözünü uyguluyor olur idi. Öyleyse efendimiz tahta varıncaya madem ki kanda yıkanmak gerekmekte, yıkandığınız kan sizinki olmamalı. Neden derseniz sizinki olanda boğulursunuz. Bir dönüp bakın tarihi Osmaniye. Dönüp bakmanız bile gerekmez. Sır katibimiz Ali Efendi yetkin bir tarih meraklısıdır.
size yorumlarıyla bilece kendi soyunuzun tarihini anlattığında görürsünüz ki ceddinizin tümü ya baş almıştır taht için ya da baş vermiştir. Bizim diyeceğimiz taht ikisine de değer. Buyurmaktasınız ki umudumuz olmadığından meye dalar işrete düşer ve dahi her günümüzü sefahat içre geçirip gözümüz ardımızda kalmasın isteriz. Bu yaraşmaz bir padişaha. Giderken dahi gittiğine pişman etmeye koşulursunuz. Çünkü siz kulun umudusunuz efendimiz. Siz umudunuzu yitirende kul perişan olur. O yüzden daha da öteye gittiğimizde bağışlayın. Siz umudu yaratmaya koşulursunuz. Kulu başka türlü ayakta tutmanız olasız.
İyi hoş dersin ya Lala, biz Cihangir yetişmedik. Cennet mekan Cihangir'den önce son olduğumuzdan umudumuz baştan yıkıldı. Mehmet ağabeyimiz öldüğünde bile umutlanmadık. Önümüzde Mustafa ve dahi Bayezid ağabeylerimiz var idi. Şimdi siz bize Cihangirlik önerirsiniz.
Ali efendi yanımızda olmalıydı ki diye gülümsedi Mustafa Paşa. Tarih bilen Cihangirlerin bir baş bir kılıç olduğunu da bilir efendimiz. Yeryüzünü bir baştan ötekine çiğnemiş Cihangirlerin hangi biri bir kavi erden öte güç sahibi olabilmiştir? Cennet mekan Timur Han'ın atanıza öğütlerini Cezeri'nin notlarından bulup çıkarmış bizim Ali efendimiz. Demekteymiş ki Timurlenk, erlik başka, başbuğluk başka. Başbu oldur kim her erinin bileğinde kendi gücünü yaşatır. Buyurduğunuz gibi bir var Cihangirliğe kendiliğinden hazırlanılır. Bir var ki cihan tahtının üstüne oturulup hükmedilir. Bunun yolu da ikidir. Ya zorla alırsınız dedenizin yaptığı gibi, ya zoru zorluya kullandırır ele geçirirsiniz.
Biz ikisinde de kendimizi yeterli saymamaktayız Lala. Buyurduklarınızı aklımız yatmakta. Ne var ki ne hikayeye dolanabiliriz yeterince, ne zorbalıktan nasibimiz var.
Siz efendimiz Osmanoğlusunuz. Daha doğuştan peygamber mührüyle damgalanmış kürek kemiğiniz. Nedir yapacağınız? Sizi nice bir tanımaktalarsa tersini ispatlamak. Mey düşkünü bilinmektesiniz. Az biraz ayrık duracaksınız. Oğlan çeker denilmekte. Oğlan çekmeden Adem olmuş mu var? Pek sevdiğiniz gulamlar ile gizlice sevişirsiniz. Sultana cariye mubah zaten. Ne kaldı? Bize yetki verip ötesinde babanıza sığınmak mı? Zaten sığınmasınız, yaşamanız olasız.
Her bir sözünüz akla yatkındır Lala. Demektesiniz ki bu yola baş komakla bir şey yitirecek değilsiniz. Tersine yitirmeye koşulduğunuz başınızla birlikte bir dünya egemenliğini de bilece kazanacaksınız. Neden duralım? Madem yitireceğimiz şey yoktur, bir gün sonra bir gün önce hesabına oturmak yaraşır mı kişiye? Buyurunuz, tam yetkilisiniz. Bundan öte ne buyurursanız adımıza işlenecektir. Ve dahi ötesinde başarır isek bu devleti dilediğinizce siz yöneteceksiniz.
Devlet sizindir efendimiz, biz kuluz. Ve dahi ancak efendim buyurduğunda elimiz erer, gücümüz yeter. Sizden soyunuzdan öteye nice bir acımasız, nice bir egemen olur isek olalım, size karşı boynumuz kıldan incedir. Hiçbirimiz tahta oturmakla sıvanamayız. Biz ancak tahtın ayakları olur, hakanımızı sırtımızda taşırız. İşte cennet mekan atanızdan bu yana kurulan düzen budur. Öncesinde Türkmen uluları toplanıp hakanı da soyu da değiştirmekle kendilerini özgür sayarlar idi. Ceddiniz bunun önüne geçmek ve dahi sizi tahtın tek sahibi kılmak amacıyla Türkmen ulularının her birine bir ülkelik mansıp verip çevresinden uzaklaştırdı. Deriz ki tahtınız kula dayanarak Türkmen'in elinden alındı. Ve dahi kul size dayanarak var. Siz olmadınız mı biz göçeriz. Gücümüz de egemenliğimiz de sizinle bilece sürmekte. Bakmayın kendi aramızda bölünüp kavgaya tutuştuğumuza. Rüstem Paşa Efendimiz bizi Ahmet Paşa'nın yandaşıyız diye hırpalamaya davranmakta. Biz Sultan Bayezid yanlısı olduğundan ona oyun kurmak isteriz. Ama soyunuzdan bir efendimiz olmadı mı tezden birbirimizin üstüne varıp yeni bir efendi gelene kırarız bira kadar. Devleti ayakta tutmakla ancak sizin varlığınız gerek. Biz bu varlığın altındaki temeller, direkler, saçaklar olabiliriz. Velakin her kubbeyi tutan bir kilit taşı vardır. Bir de kubbenin ağırlığını ayaklara dağıtan yastık taşları. Kilit taşı birdir sultanım, yastık taşı ayak addedince. Soyunuz devletin kilit taşıdır dediğimiz. Biz ise olsa olsa yastık taşı olabiliriz. Olmamız sağlandığından. Dememiz odur ki altımızda ayak, üstümüzde kubbe olmadı mı, bizim neye yarayacağımız bilinmez. bilinmeyende de gücümüz yok demektir. Oysa bunca zamandır devletin bütün damarlarında bizim kanımız dolanmakta. Nereye bir göz atsanız varız. Varız ya, devşirildiğimiz yerlere ya da gözümüzü açıp gördüğümüz efendilere göre varız yine de. Diyelim zahmetlerin çoğu bizim elimizde. Yerleşebilmekte miyiz? Bizden sonrası olacak belki, bizden öncesi var mı? Öncekiler için böyle değildi. Adem ceddini sıralayanda Asya'nın göbeğine dayanmakta sakınca görmezdi. Biz altımızı eşelesek dal dal ayrılmış uluslar ve dahi dinlere ulaşır. Ne var ki her birimiz ancak sizin eteğinize tutunarak ve dahi dinimizin gereklerini yerine getirerek var olduğumuzu bilmekteyiz. Hazreti Peygamber de vahiy inmeden önce müşrikti. Cümle ashab-ı kiram, cümle Türkmen ulusu da dine gelmeden dine göre yabandı. Kişiyi aslıyla ölçen Türkmendir. Oysa Devlet-i Osmani 100 yıldan bu yana kişiyi hizmetiyle ölçmektedir. Ölçtüğünden de size yaraşır olmayı görev saymaktayız. Ve dahi bu yüzden deriz ki hemen davranacağız. Bazı davranışlarımız size kuşku vermesin için şimdiden izninizi almayı dileriz. Yanınızda karındaşımızın Adem'i gibi olacağız ve böylelikle onun güvenini kazanarak aykırı davranmasını sağlayacağız. Bunun uygulamasında izniniz gerekli. Siz olmazlanır iseniz bizim yapacağımız hiçbir şey yok. Dedik ki az önce tam yetkilisiniz. Bize niceyse yitirdiğinizden fazlasını yitirtemezsiniz. Ama bir de mayanız tutarsa uğruna her şeyin değeceği tahtı kazanmak olası. Varın bildiğinizce işlenin. Hatta bize haber vermeniz bile gereksiz. Yalnız bir nice davranacağımızı anlatın, bildirin yeter. Karın dışınıza name yazıp sizi kınayacak, hatta hakkınızda kov sokacağız. Gerekli görülmekteyse. Sağ olun efendimiz. Yaraşır kul olduğumuzu ispatladığımızda bağışlayacağınızdan güvenimiz tam. Şimdi izniniz olur ise zaman yitirmeden davranalım. Buyurunuz. Germiyanoğlu sarayının Çinili selamlığında havuz başına bağdaş kuran Bayezid önünde eğilen Murat'a elini uzattı. Lalamız işine sayesen sarılmış olsa gerek. Mektubu aldı, kullarına bakarak tez dinlendirin diye buyurdu. Murat geri geri giderken mektubu açtı. Suyun şırıltısına kaynayıp giden mırıltılarla okumaya başladı. Devletli sultanım efendim diye başlıyordu lalasının mektubu. Safet'ten Manisa'ya gelmekteyken otağınıza uğramış ve dahi yanınızda kalmaklığımız konusundaki buyruğunuza, padişah fermanına gerektiğince uymanın hayrınıza olduğunu belirtmiş idik. Şimdi hizmetimizi sunmanın zamanı gelmiştir. Gözlerimizle görmeden sizin buyurduklarınıza tam inanmadıksa bağışlayın. Azını bile söylemişsiniz. Hüseyin Baykara Faslı sabah ezanının yerine kaim olmuştur. İşret sofrası sabah çorbası niyetine kurulur. Ve dahi çevresindekilerin tümü dinimiz, başımızdakinin dinidir diyerekten şarap tasına sabahın alacasında sarılmaktalar. Ne idükleri belirsiz gumamlar, nazlı cariyeler örneği sultanın kucağından inmemekte, nimetten de ar edilmeksizin sofra başında livataya sıvanılmaktadır. Neye uğradığımızı şaşırdık desek yeridir. Oğlanlardan güç ve dahi zaman kalır ise dudağı boyalı cariyeler ile cilveleşilmekte. Sonra da sızmış bedeni, çırılçıplak guğlam ve dahi cariyeler eliyle yatağına götürülmektedir. Böyle bir devletlinin tahtı saltanata aday olması bizi üzdüğünden öte düşündürdü. Ve dahi sizin gibi bir civan merdin neden davranıp nasihat yoluyla bu aykırı durumları önlemediğine şaştık. Umarız sizin öğütleriniz karındaşınızı az biraz kendisine getirecektir. Nice bir sert davranır iseniz onca sarsılacağı kuşkusuz. Yok ise İstanbul bendegânını bilmektesiniz. Onlar babanız gibi bir büyük hükümdardan sonra kendi dişlerine yatkın geleni istemekle duraksamazlar. Ve dahi sizin hakkınızı yemekte bir an gecikmezler. Eğer gerekli davranışlarda bulunmaz ve dahi işret erbabını şimdiden yitirmezseniz korkarız devlet bir ayyaşın eliyle kirlenecektir. Biz burada buyruklarınızı yerine getirmeye hazır beklemekteyiz. Namemizi getiren Murat Çavuş has ademlerimizdendir. Sağ kolumuz Mahmud Ağa'nın kullarındandır. Kendisine gerek söz gerek yazı ile buyruğunuzu bildirdiğinizde bizden başkasının görmeyeceğine inanabilirsiniz. Kulunuz ve dahi lalanız Mustafa Paşa.
Gözleri parıldadı, yazılanları bir kez daha inceledi. Lalasının yazmanı Gelibolulu Mustafa Ali Efendi'nin yazısını hemen tanıdı. Kendisine de talik dersi verdiğinden usta çırak ilişkileriyle okşadı düzgün yazıyı. Ustasına özenen bir davranışla rahlesini önüne çekti. İlkin kardeşine bir mektup yazdı. "Soylu karındaşım," diye başlıyordu mektup. "Sen ki üstünde devletimizin yüce sahibi efendimiz Sultan Süleyman Han'ın şehzadeliği sağlığını taşımaktasın. Sabah akşam işrette, gece gündüz livata ve dahi zinada olmak yaraşır mı? Tezden kendine gelesin. Olmadı yaraşmaz hallerinin cezasını vermek diye yeteceğimizi bilesin. İşret işre olan devlet üzre olamaz. Eğer o yolu seçmekteysen Çengili'ye özenip Nedimli'ye sıvanırsın. Yok, padişahlık hakkı gütmekteysen tezden kendine gelip iyi şu işretten el çekesin ki bizim de gönlümüze sevinç dola." Yazdıklarından hoşnut, altını üstünü süsledi mektubunun. Sonra bir başka parşömen çekerek lalasına yazmaya başladı. "Lala Paşa, bildiğimizi görüp tanıklığınız bizi daha bir sevindirdi. Devlet böyle yaramazlıklar üzere durmaz. Babamız efendimiz buyururlar ki devlete zarar veren gözümüz olsa çıkarıp atmakta duraksamayız. Şehzadeye yaraşır olsa sızdığı bir zamanda basıp başını keseriz. Ancak eşkıya davranışı bizden ıraktır. Kendisine bu mektupla birlikte bir öğüt yollamaktayız. Buyruğumuzu yerine getirmez ise başına geleceği bir de siz söyleyiniz. Ola ki elini eteğini işretten çeker. Bilsin ki biz hakkımızı kimseye kaptırmamakla kararlıyız. Ve siz de bilesiniz ki öğütleriniz ışığımız olmaktadır. Tezden tedbir alıp neyleyeceğimizi bildirir iseniz ona göre davranılacağından kuşkunuz olmaya." O işini bitirinceye karnını doyurup sırtını bekleyen Murat, mühürler basılır basılmaz önünde eğildi. Bayezid, lalasının seçtiği adamların ustalığından sevinçli mektupları uzattı. Haznedarı yetişip avucunu dolduruverdi Murat'ın. Ağır keseyi kuşağına atarken altın gıdıklamasıyla yandı parmakları. Hemen döndü. Altına çekilen Arap atı doru atın üstüne sıçradı. Soğuk oluktan Nif dağının eteklerini izleyerek sart yoluna çıktı. Bozdağ eteklerinden bir süre at koşturduktan sonra menzillerde oyalanmaksızın dağa vurdu. Türkmen çobanlarının azıklarına ortak ola ola Kütahya yolunu tuttu. Süleyman önüne sunulan mektupları gün ışığına doğru tutarak inceledi. Nişancısı Mehmet Çelebi yanı başında mektupların kendisine aktarılmasını beklemekteydi. Öyle bekledi kaldı. Sultan her bir mektubu ince ince okuduktan sonra başını sallıyor. Her satırda kederli bir yüz ile sakallarını yoluyordu. Sonunda başını kaldırdı. Ak ağalarla nişancı Mehmet Çelebi buyruğuna hazır dikildiler. Sessiz tahtından doğruldu. İki yanından süzülerek tam ellerinin bulunduğu yerde birleşen ışıklarda sanki onunla birlikte doğruldular. Ağalar geniş divanhanenin bir ucundan ötekine gidip gelmekte olan padişaha şaşkın şaşkın baktılar. Ardı sıra yürüyüp dolanmak mı, oldukları yerde kıpırtısız beklemek mi gerektiğini kestirememenin ikircimiyle kıpırtısız kaldılar. Sonunda Hakan yeniden varıp tahtına oturdu. Dalgın, düşünceleriyle bir süre baş başa kalmak isteğiyle elinde çıkın işareti oldu. Tümü birbiri ardınca gitmektelerken Mehmet Çelebi'yi durdurdu. Duraklayan ağalara bir bakış yetti. Kapılar çıkanların arkalarından kapandığında uzakta eğilip kalmış olan nişancı Çelebi'sini yanına çağırdı. "Kişi ömrüne vade biçememekle Çelebi," dedi. "Hele yakın gel. Gel de oğullarımız neyle uğraşırlar bir gör." Çelebi kuş adımlarıyla sokuldu. Efendisinin işareti üzerine yanı başına vardı. Kanuni mektupları Çelebi'ye uzatarak, "Bak bakalım bu el yazılarını tanımakta mısın?" Mehmet Çelebi bakar bakmaz hiç duraksamaksızın yanıtladı Hakan'ı. "Biri şu üstteki şehzadeli Sultan Selim Han Hazretlerinin, öteki de Bayezid Han Efendimiz'e ait." "Evet yanılmadın," diye mektupları geri çekti Süleyman. "Bayezid karındaşına etmedik söz bırakmamakta, hatta valilik sınırlarını aşıp tecavüze bile kalkışmaktaymış. Selim ağabeyini bize havale etmekte. Uysallığını bilirdik. Bunca akıllı olduğundan kuşkumuz vardı. Görmekteyiz ki ağabeyinden usludur. Tezden bir öğüt yazalım Bayezid'e. Bildirelim ki karındaşına ettiğine razı değiliz. Eğer kendi yerinde yasaya uygun davranıp durmazsa sonunun kötü olacağını, Hakan'ın sağlığında kardeşler arasında aykırı davranışlara izin verilmeyeceğini bildirelim. Bakalım öğüdüğümüz nice bir iş görür.
Sizi bunun için alakoyduk. İstedik ki oğullarımızın yanlışı saray ağzında sakız olmasın. Tezden yazıp mühimmeye kendi elinizle geçireseniz ki çelebileriniz ağızlarına dolamasınlar.
Çelebilerimizin hadlerine düşmedi efendimiz diye eğildi Mehmet Çelebi. İçlerinden biri aykırı davranan da başına geleceği çok bir iyi bilmekteler. Biz yine de kendimiz kayda geçer, defterin boş bırakılan sayfalarından birine yazarız ki kimsenin haberi olmaya.
Bizi üzdüklerini bilmez bu çocuklar. Her geçen gün sabırları azalmakta anlaşılan. Neyleyelim ki bir kez yaşamayı yükümlenen sonuna değin sürüklemeye koşulu. Hakan olsak ne? Bu tanrı kanunundan kendimizi ayırmamız mümkün değil.
Mehmet Çelebi Hakan'ın ağzına bakıyordu. Görevi onun düşüncelerini kağıda aktarmak olduğundan birden susuvermesiyle irkildi. Belleğine geçirdiklerini yineleyerek, ''Sizin tanrı buyruğunuza benzer öğütleriniz tez zamanda doğru yolu gösterir efendimiz. Kulunuz hemen yazıp yüce görüşünüze sunarım.'' diyerek geriledi. Tam kapıdan çıkmaktayken yeniden uyardı onu Süleyman.
''Olabildiğince şiddet olsun. Bu bizim oğullarımız yumuşak sözden anlamamakla yarışırlar. Bilsin ki sözümüzü tutmadığında kendine zarar verecektir.
Baş üstüne efendimiz diyerek geriledi Çelebi.
9. ayrımın sonu. Sayfa 137.